Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. 96.8 Gönül Frekansınız Erkam Radyo'dan merhaba. Dış politika gündeminin nabzını tutan, haftanın sıcak gelişmelerinin perde arkasını aralayan Dünya Gündemi programımıza hoş geldiniz. Bir haftanın ardından yeniden sizlerle beraberiz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili dinleyenler, dış politikada yoğun bir haftayı daha geride bıraktık. Karşılıklı diplomatik ziyaretlerin ön plana çıktığı haftada önemli gelişmeler yaşandı. Gerek Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, gerek Türkiye-İran ilişkileri açısından önemli ziyaretler gerçekleşti. Hafta başında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın ziyareti 22 yılın ardından Fransa'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret olması açısından önemliydi. Ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İtalya'ya gerçekleştirdiği İtalya ziyareti, hemen hemen aynı günlerde Başbakan Erdoğan'ın İran'a gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaret haftaya damgasını vuran gelişmelerdi. Arap Baharı'nın fitilini ateşleyen Tunus'ta bu hafta demokrasi devrimi yaşandı denebilir. Uzun süren siyasi gerginliğin ardından toplumsal mutabakatla hazırlanan anayasa taslağı Ulusal Kurucu Meclis'in kabul edilmesi Tunus'un siyasi tarihinin dönüm noktası olarak kabul edildi. Tunus'taki bu önemli sürecin detaylarına hep birlikte bakacağız. Mısır bildiğiniz gibiydi bu haftada. Anayasa referandumun ardından Mısır'da sular durulmuş değil. Sokaklardaki darbe karşıtı gösteriler olağanca hızıyla devam ediyor. Buna paralel junta yönetiminin hukuksuzlukları da bütün şiddetiyle sürüyor. Mısır'da hem siyasi tansiyon yükselmeye hem de kan akmaya devam ediyor bir başka deyişle. Programımızda bu hafta Mısır gündeminde neler yaşandığına da bakacağız. Ve tabii Suriye gündemi. Eli kanlı Baas diktatörü Cenevre'de barış için görüşmeler yapılırken halkına varil bombalarıyla ölüm yağdırmaya devam etti. Programımızda Cenevre'deki barış görüşmelerinin ilk bölümünden çıkan sonuçlara hem de savaş sahasında yaşananlara bakacağız. Programımızı ayrıca bu hafta dış politika yazarlarının gündeminde neler olduğuna göz atacağız. Gündeme ilişkin yaklaşımları sizlerle paylaşacağız. Evet, haftanın dış politika gündeminde öne çıkan gelişmeleri değerlendireceğimiz dünya gündemi başlıyor.
Dünya gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Bu haftaki programımızda Başbakan Erdoğan'ın İran ziyareti münasebetiyle İran etrafında dönen gündeme odaklanmak istiyoruz. Gerek Türkiye-İran ilişkilerinin geleceğine, gerek normalleşme sürecine giren İran-Batı ilişkilerinin bölgesel ve küresel yansımalarına, gerekse İran'ın iç dengelerinin Ruhani ile birlikte nasıl şekilleneceği sorularının cevaplarını bulmaya çalışacağız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Ruhani'nin görevi Mahmut Ahmedinejad'dan devralmasından sonra İran'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Ziyaretin zamanlaması konjonktürel gelişmeler açısından oldukça önemli görüldü. Erdoğan'ın Tahran ziyaretinin ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de yakın zaman içinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Artan ziyaretlerin Türkiye ile İran arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor siyasi analizlerde. Bu yeni dönemin neler getireceğini, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ziyaretinin Türkiye-İran ilişkileri bağlamında ne anlam ifade ettiğini, Ankara ile Tahran arasındaki ikili ilişkilerdeki en temel sorun olarak görülen güven eksikliği konusunun Erdoğan'ın son ziyaretinin ardından aşılıp aşılmadığını sorgulamaya çalışacağız. Bunun yanı sıra İran ile batılı ülkeler arasındaki yaşanan yumuşamanın kalıcı olup olmadığını, bu yumuşamanın hangi şartlarda yerini yeniden gerilim siyasetine bırakacağını, İran içindeki siyasi dengelerin nasıl değiştiğini İran uzmanı bir konuğumuzla konuşacağız. Telefonumuzun diğer ucundaki konuğumuz Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Danışmanı Arif Keskin Bey olacak. Arif Keskin Bey dediğimiz gibi İran konusunda uzman isimlerden biri. Gerek Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi ASAM, TÜRKSAM ve 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü gibi düşünce kuruluşlarında Orta Doğu uzmanı olarak çalışırken kaleme aldığı yazılarıyla Orta Doğu'yu, özellikle de İran'ı iyi analiz eden isimlerden biri olarak biliniyor. İran ile ilgili gündemin değerlendirilmesi söz konusu olduğunda ilk akla gelen isimlerden biri olduğu için biz de kendisine müracaat ettik. Sağ olsun bizleri kırmadılar ve programımıza konuk oldular. Arif Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz. İran konusunda uzman bir akademisyeni bulmuşken İran etrafında dönen gündemi zatenliğinizle etraflıca konuşmak istiyoruz. Dilerseniz en sıcak gündemle başlayalım. O da Başbakan Erdoğan'ın İran gezisi ve Türkiye-İran ilişkileri. Arif Bey, malum Türkiye yakın zamana kadar bazı sıkıntılı alanlar olmakla birlikte İran ile olan müsbet ilişkilerinden dolayı hem içeriden hem dışarıdan eleştiri alan bir ülkeydi. İran'ın Batı ile uzlaşısının ardından şimdi İran ile ilişkilerin çok önemli olduğunun altı çiziliyor pek çok siyasi analizlerde. Öncelikle algıdaki bu değişimi nasıl yorumluyorsunuz? Sorumuzla başlayalım. Ardından da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ziyaretini Türkiye-İran ilişkileri bağlamında ne anlam ifade ettiği sorumuzla devam edelim.
Nasıl yönetebiliriz bu itirafları? Nasıl bir mekanizma kurulu oluşturabiliriz ki bu itiraflar ikili ilişkiye zarar vermesin. Kurulması istenilen kurumlar aslında bu çerçevede bir anlam ifade ediyor. İtiraflarımız var, doğru, maksimum işbirliği yapamıyoruz ama minimum işbirliği nasıl yapabiliriz? Bölgesel anlamda nasıl bir işbirliği ortaya çıkarabiliriz ki bu anlamda ifade ediyor ki ben buna Arap Baharı sonrası Suriye kriziyle kötüleşen Türkiye-İran ilişkilerinde yeni bir sayfa açma arayışı, yeni bir dönem açma arayışı ve girişimleri olarak tanımlıyorum bu ziyareti.
Arif Bey, şimdi Ankara-Tahran arasındaki ikili ilişkilerde en temel sorun olarak güven eksikliği konusunun altı çizildi hep siyasi analizlerde. Son ziyareti bu sorun aşılması konusunda mesafe alındığını düşünüyor musunuz siz?
Ben bu ziyaretle güvenin aşılabileceği kanısında değilim. Bakınız mesela AK Parti iktidara gelince İran rejimi çok sevinmişti ve ciddi şekilde de ikili arasında da iyi bir diyalog başlamıştı. Ancak Arap Baharı özellikle de Suriye krizi ikili arasında bu güveni sarstı. Ve aslında İranlılar Türkiye'yi bölgede ihtiraslı olan ve bir anlamda kendilerine rakip olarak, açık rakip olarak görmeye başladılar. Türkiye'nin bir modeli ülke olabilmesi ihtimali ve hatta Başbakan Erdoğan hakkında daha önce çok güzel şeyler söylerken Arap Baharı ve Suriye'den sonra çok farklı yorumlar yapılmaya başladı. Ben İran'da hala bu havanın çok değiştiği kanısında değilim. Bu nedenden dolayı bu gezide de İranlıların ihtiyatlı yaklaştıklarını düşünüyorum. Hatta düşüncem şu ki Türkiye bu ziyaretten çok fazla şey bekliyordu. Ancak o fazla beklentisi olmadı. Belki de Hasan Rouhani'nin Türkiye gelişine ertelendi. Yani Türkiye çünkü Şubat'ta Hasan Rouhani'nin Türkiye'ye gelme ihtimali var. İran ile Türkiye arasındaki bu güven eksikliğinin giderip tam anlamıyla gitmesi de en azından belli bir noktaya çekilmesi zannediyorum Hasan Rouhani'nin Türkiye gelişiyle belki bunu konuşabiliriz ama şu anda baktığımız zaman ben ne Türkiye'den ne de İran'dan tam anlamıyla bir yani o güvensizlik sorununu aşabilmiş değiller ama tabii ki sorunu çok önemli çünkü bu ilişkilere ciddi şekilde zarar veriyor ve bu aslında bu güven tesis edilmediği takdirde de sürdürülebilir bir uzun süreli ve iyi bir ilişkiden de bahsetmemiz mümkün değil ama maalesef hala bu güven eksikliği mevcut.
Evet. Arif Bey, birazcık da İran Batı dünyası arasındaki ilişkilere gelecek olursak, malum İran Batı ile olan ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı. İran'ın yakın tarihine bakıldığında da İran'ın Batı dünyası ile ilişkilerinin normalleştirmesi gerektiği düşüncesini dinleyen siyasiler olmuştu. Ancak bu adım bir türlü atılamadı İran tarafından. Bu uzlaşı bir türlü gerçekleştiremedi. Bir başka deyişle. Rouhani'nin bunu başarmasının arkasında yatan faktörler nelerdir?
Şimdi aslında Betüme Bey, İran'da birinci güç ve gerçek güç Cumhurbaşkanı değil, İran'daki liderdir. Ve İran'daki makro ekonomi, dış politika, diğer siyasetleri o belirliyor. Bu siyaset Hasan Rouhani'nin tarafından yürürlüğe geçse de ama aslında bu siyaset İran devletinin siyasetidir. İran devleti bu nükleer sorunu dünya ile olan ilişkilerinde sorun olmaktan çıkartmak istiyor. Neden? Çok birkaç tane sebepler var. Birincisi İran ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor. Ekonomik durum çok kötü. Ve İran asla böyle beklemiyordu. Son 2-3 yıl içerisinde İran petrolünü satamıyor. Dünya ile finans ilişkileri zedelenmiş. Düşünün mallarını sigortalamıyor. Bu ciddi bir problem yaşıyor ve bu ekonomik kriz İran rejiminin bakasını ilgilendirebilecek bir noktaya doğru gittiğini rejim kendisi de söylüyordu. Yani onun analizler de söylüyordu. Buradan çıkmak lazım. İkinci en önemli husus o da şudur. Türkiye'deki yorumlardan farklı olarak Arap Baharı ve Suriye krizinde İran ciddi şekilde zarara uğradı. Ve 1979'dan sonra en büyük zararı zaten Suriye kriziyle İran yaşadı. Suriye krizi İran'ın bölgedeki ilişkilerine ciddi şekilde zarar verdi. Şii-Sünni israfı artırdı. İran'ı yalnızlaşmasını sağladı. Bakın Suriye krizi bana göre bölgedeki İslami hareketle İran'ı karşı karşıya getirdi. Düne kadar bu bölgede İran'ı destekleyen gruplar İran'la karşı karşıya geldi. Hamas, Hizbullah arasında çatlak yaşandı. Hamas İran'dan uzaklaştı. Baktığımız zaman bu çerçeve içerisinde. Suriye İran'ın en önemli müttefikiydi. Bir iç savaşın içerisine girdi. Zaten şu anda da bir iç savaş yaşanıyor. İran desteksenli İsrail karşıtı o hat ciddi bir sarsılma yaşamaya başladı. Ve doğal olarak baktığımız zaman Mısır'da Mısır'ın eski yönetimiyle İran'ın iyi diyaloğu yoktu. İran iktidara geldikten sonra da İran Mısır'la da iyi diyalog kuramadı. Darbe yapıldı. Darbeden sonra da İran yine Mısır'la iyi diyalog yapamadı. Ve doğal olarak bana göre İran rejimi bu bölgede Arap Baharı sonrası Suriye kriziyle yaşadığı bu şeyi Batı'yla iyi ilişkide kurmakta gördü çıkış yolunu. Buna paralel olarak da Rusya ile Çin'le kurduğu diyalog da onun ekonomi anlamda ne siyasi anlamda beklentilerini karşılayamadı. Bu bağlamda şeyden çıkışı nasıl söyleyeyim bu var olan bu krizden çıkışı Batı ile olan diyalogda gördü İran ve bu nedenden dolayı rejim aslında Batı ile iyi diyalog kurmaya mecbur oldu. Mecbur olmasaydı bana göre bu yolu gitmezdi.
Peki Arif Bey, bu İran'ın Batı ile kurduğu bu yumuşama kalıcı olacağını düşünüyor musunuz?
Yani ben İran Batı ile arasındaki sorunun sadece nükleer olmadığını biliyoruz. Nükleer bu sorunun bir parçası. Bu nedenden dolayı Batı ile İran ilişkilerinin arasındaki sağlıklı, diyelim sürdürülebilir bir ilişkin ortaya çıkması için diğer sorun alanlarının da çözebilmeleri gerekiyor. Ve bence o öyle kolay değil. Yani diyelim İsrail konusunu ne yapacaklar? Hala İran o konuda herhangi bir değişiklik yapacağını söylemiyor. Bu açıdan bakıldığında nükleer konusunda evet rejim farklı bir diyalog kurmak istiyor ama diğer alanlarda ne yapacaklar bu belirsiz. Evet. Şimdi diğer taraftan İran rejimi hem bölgesel anlamda hem iç siyaset anlamda kendi rejim bakasını neredeyse Amerikan karşıtıyla özdeşleşmiş durumda. Şimdi bunu nasıl yapacak? Devrimin eğer Amerikan karşıtlığı devrimin özüyse, devrim kimliğinin bir parçasıysa bu konudan nasıl bir söylem üretilecektir? Amerika ile yakınlaşmak aslında bir tür devrimin ilkeleriyle, ülkeleriyle uzaklaşmak anlamını ifade ediyor. Bu uzaklaşmayı nasıl anlatacaktır? Nanki bir söylem çerçevesi içerisinde dillendirecektir. Diğer taraftan biliyoruz ki rejim içerisinde hala ciddi bir Amerikan karşıtı güç var. Bu askeriyeden diğer bürokratik güce kadar uzanan yelpazede bunları nasıl etkisiz hale getirecek. Ve doğal olarak bu süreç öyle kolay değil. Ama tabii ki bu süreci de kısa zaman dilimi içerisinde değil, uzun bir zaman dilimi içerisine yayma ve en azından şu anda var olan tansiyonu düşürebilme, kontrol edebilme, onları daha farklı bir sayfaya taşmama, gitmesini engelleme şeklinde bir çabaya dönük olduğunu da söyleyebiliriz.
Arif Bey, benim son sorum da hemen hemen aynı paraleldeydi. Yani İran şimdiye kadar dış politikadaki gücünü hep ABD karşıtlığından aldı. İran'ın Batı dünyasıyla sağladığı uzlaşıdan sonra İran'ın dış politikasının ne şekilde şekillendirileceği yönündeydi. Kısmen de bu sorumuza cevaplamış oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz katkılardan dolayı. İnşallah
çok yani bizdeki dönemde de
sizinle beraber olmak isteriz. Çok teşekkür ederiz. İyi günler.
İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun.
Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Danışmanı, İran uzmanı Arif Keskin Bey'in değerlendirmeleri böyleydi. Sevgili dinleyenler, geçiyoruz Tunus'ta bu hafta yaşananlara. Programımızın başında da ifade ettiğimiz gibi Arap Baharı'nın fitilini ateşleyen Tunus'ta bu hafta demokrasi devrimi yaşandı. Uzun süren siyasi gerginliğin ardından toplumsal mutabakatla hazırlanan anayasa taslağı Ulusal Kurucu Meclisi'nde kabul edilmesi, Tunus'un siyasi tarihinin dönüm noktası olarak kabul edildi, gerek Tunus içerisinde gerekse uluslararası siyasi analizlerde. 2011 yılında başlayan Arap Baharı'nın doğum yeri olarak nitelendirilen ve devrimden bu yana geçen 3 yıl zarfında siyasi çalkantılarla boğuşan Tunus'ta demokrasi adına bir tarih yazıldı denebilir. Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Mehdi Cuma'nın yeni kabinesi listesini Cumhurbaşkanı Muhammed El Munsif El Merzuki'ye sunduğu sırada Ulusal Kurucu Meclisi 149 maddelik yeni anayasa taslağını 3-2 çoğunlukta 12'ye karşı 200 oyla kabul etti. Oylama işleminin ardından açıklama yapan Ulusal Kurucu Meclis Başkanı Mustafa Bin Cafer, bu anayasa Tunuslularının rüyasıydı. Demokratik sivil milleti ortaya çıkaran bu anayasa devrimin yeniden canlandığının kanıtıdır. Mükemmel olmamakla birlikte bir uzlaşı ürünü. Hak ve eşitlik üzerine kurulu bir demokrasi inşa etmek için tarihle bugünü buluşturduk. Yeni anayasa Tunus'ta devrimin başarısını gösteren önemli bir kanıt olacaktır şeklindeki açıklamasıyla Tunus halkı adına duydukları mutluluğu dile getiriyordu. Nahda Hareketi Partisi Genel Başkanı Raşit El Ganyanşi de yeni anayasa taslağının kabul edilmesi Tunus'u Arap coğrafyasında örnek bir ülke konumuna getirdi açıklamasında bulundu. Ganyanşi, Tunus devriminin kabul edilen yeni anayasa ile girdiği süreç devrimin yaşandığı diğer Arap ülkelerini olumlu olarak etkileyecektir. Bazı ülkeler Tunus'ta karşı devrimi gerçekleştirmek istiyorlar. Fakat biz diğer ülkelerin iç işlerine karışmadan Tunus'un demokratik deneyimini onlarla paylaşacağız diye konuştu. Ganyanşi ayrıca Tunus'taki başarılı demokrasi deneyimiyle Arap halkı demokrasi ile yönetilemez anlayışının kırılacağını da belirtti. Mısır'daki darbe ile neredeyse eş zamanlı olarak Tunus'ta artan gerginlik siyasi kaosun derinleşmesi endişelerini beraberinde getirmişti. Mısır'da 3 Temmuz'da yaşanan darbenin ardından Tunus'ta da Halkçı Hareket'in koordinatörü olan Muhammed İbrahim'in 25 Temmuz 2013'te suikast sonucu öldürülmesi Tunus'u Mısırlaştırma senaryosunun bir parçası olarak yorumlandı. Siyasi sürecin suikastlerle sabote edilmesine razı olmayan iktidardaki Nahda Hareketi artan protestolarla birlikte kaosu tırmandırmak yerine uzlaşma yolunu seçti. Tansiyonun yükselmesi sonrası 17 Eylül'de ülkede yaşanan siyasi krize çözüm bulunması için başlatılan ulusal girişim desteklendi ve Başbakan Ali El Urayid istifa etti. Yeni anayasa Tunus'un Arap ve İslam kimliğini onaylamakla beraber şer'i hukuka değinmiyor. İnanç özgürlüğünü korurken boşanma ve çok eşlilik konularında kadın haklarını kısıtlamıyor. Kadın ve erkeğin haklarında eşit olması garanti altına alınırken devletin çevreyi koruma ve yolsuzlukla mücadele edeceğine de dikkat çekiliyor. Ülkenin yönetiminde güç Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasında paylaştırılıyor. Başbakan baskın rol üstlenirken Cumhurbaşkanının özellikle de savunma ve dış ilişkilerdeki ayrıcalığı muhafaza ediliyor. Anayasa uzmanı Zeyd El Ali'ye göre yargının bağımsızlığını güçlendiren yeni anayasa 1959 anayasasına göre büyük gelişmeler gösteriyor. Hazırlanması 2 yıl süren anayasa toplumun bütün kesimlerinin desteğini alması açısından Arap Baharı sonrası yapılan ilk anayasa olması nedeniyle önem taşıyor. Sevgili dinleyenler, Tunus'un bugün geldiği noktayı ülkenin son 3 yılda yaşadığı dönüm noktalarını hatırlayarak değerlendirelim. Anayasa ile yeni bir sayfa açan Tunus, devrim sonrası oldukça çalkantılı bir süreçten geçti. Ocak 2011'de Muhammed Bouazizi'nin sebze meyve arabasına el konulması sonrası kendini ateşe vermesi Arap coğrafyasındaki isyanların da fitilini ateşledi. Ülkeyi 23 yıl yöneten Cumhurbaşkanı Zeynel Bin Abidin Ali Suudi Arabistan'a sığındı. Tunus'un ardından olaylar Mısır, Cezayir, Suriye, Yemen, Bahreyn ve Libya'ya sıçradı. Bin Ali'nin yerine geçici olarak önce Fuat Mebazaa ardından da Merkezi atandı. Bin Ali'nin son başbakanı olan Muhammed Ghannouchi başkanlığında 17 Ocak 2011'de Ulusal Birlik Hükümeti kuruldu. Ghannouchi hükümette Bin Ali'nin partisinin mensubu bakanların bulunması nedeniyle devam eden protestolar sonucunda 27 Şubat'ta istifa etti. Yerine Beyci Cahit Essebsi atandı. 23 Ekim 2011'de yapılan seçimlerde oluşan meclis yeni anayasayı hazırlamak ve geçici bir hükümet kurmakla görevlendirildi. Seçimlerde 217 koltuktan 90'ını Nahta elde etti. Hammadi El-Cibali 24 Aralık 2011'de hükümeti kurdu. 7 Ekim 2012'de Halk Cephesi kuruldu. Halk Cephesi'ne katılan Demokrat Yurtseverler Hareketi'nin önderlerinden Şükrü Beleyit 6 Şubat 2013'te öldürüldü. Beleyit'in suikastı ile birlikte ülkede artan siyasi kriz nedeniyle 19 Şubat 2013'te Cibali hükümeti istifa etti ve yerine Ali El-Urayit başkanlığında hükümet kuruldu. Beleyit cinayetinin yankıları dinmemişken bu kez de Halkçı Hareket'in koordinatörü olan Muhammed İbrahim'i 25 Temmuz 2013'te öldürüldü. 7 Ağustos 2013'te Tunus'ta düzenlenen en büyük muhalefet gösterisinde hükümetin istifası istendi. 9 Ocak 2014'te Başbakan Ali El-Urayit ulusal diyaloğun sağlanması için sunulan çözüm planı gereği hükümetin istifasını açıkladı. Tunus'ta yeni anayasanın kabul edilmesi Birleşmiş Milletler'de de olumlu yankı buldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlik Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre Genel Sekreter Ban Ki-moon Tunus'un yeni anayasayı diyalog içinde yapmasının demokratik dönüşüm için tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek Tunus örneği reform arayan diğer halklara da model olabilir değerlendirmesinde bulundu. Tunus'taki siyasi aktörlerden geçiş sürecinin diğer adımlarını da barışçı, kapsayıcı ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirmelerini isteyen Ban, Tunus'un ekonomik gelişimine de gerekli değerin verilmesinin önemine değindi. Tunus'ta süreç anayasa taslağının onayıyla biraz nefes almış gibi görünse de Arap Baharı'nın etkilediği diğer ülkeler içinse aynı şeyi söylemek mümkün değil. 2011'de Muammer Kaddafi'nin ölümüyle sonuçlanan devrimden bu yana Libya'da siyasi çıkmaz aşılamadı. Mısır'da ise ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin darbeyle yerinden indirilmesi sonrası sayısız katliam yaşandı ve Mursi'nin yargılanması kördüme dönüşmüş durumda. Sevgili dinleyenler, bu haberimizle Erkam Radyo'da haftanın dış politika gündemini değerlendirdiğimiz Dünya Gündemi programımızın ilk bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programında sizlerle beraberiz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Programımızın ilk bölümünde Tunus'u konuşmuştuk. Tunus'ta anayasa taslağının onayıyla Tunus'un biraz daha nefes alabilir bir hale geldiğini belirtmiştik. Ancak Arap Baharı'nın etkilediği diğer ülkelerin başında gelen Mısır'da Tunus'un aksine sular durulmuyor. Ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin darbeyle yerinden indirilmesi sonrası sayısız katliamın yaşandığı ülkede belirsizlik, kaos ortamı her geçen gün daha da derinleşiyor. Bu kaotik ortam çok düşük katılımla gerçekleşen anayasa referandumunun ardından da sürüyor. Sokaklardaki darbe karşıtı gösteriler olağanca hızıyla devam ediyor. Körfez ülkelerinin milyar dolarlar akıtmalarına rağmen ülke ekonomisi baş aşağı gitmeye devam ediyor. Mursi'nin yargılanması ise kelimenin tam anlamıyla kördüğüme dönüşmüş durumda. Sürekli ertelenen duruşmalarda başta Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Mursi olmak üzere tutuklu diğer ihvan kadrolarının önde gelen isimlerini tahkir eden, aşağılayan görüntüler sergilenmesi tepkilere neden oluyor. Ülkedeki tüm medya kuruluşlarının neredeyse tamamını kontrol eden junta yönetimi, terör örgütü ilan ettiği ihvan hareketini yazılı ve görsel medya aracılığıyla şeytanlaştırma operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Müslüman kardeşlere karşı kelimenin tam anlamıyla cadı avı başlatan junta savcıları akla hayale gelmedik gerekçelerle tutuklama furyası başlatmış durumda. Öte yandan Mısır'da 3 Temmuz'da yaşanan darbenin ardından Cumhurbaşkanlığı görevine getirilen Adli Mansur'un yerine geçecek isim için adaylık yarışı da başlamış bulunuyor. Pazartesi günü geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur'un mareşallik rütbesi verdiği, ardından Yüksek Askeri Konsey'den devletin zirvesi için vize alan Savunma Bakanı Abdülfettah El-Sisi'nin adaylığını ilan etmemesine rağmen halk tarafından adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Muhammed Mursi'nin Cumhurbaşkanlığı yarışındaki önemli rakiplerinden Ahmet Şefik, Birleşik Arap Emirlikleri'nden yaptığı açıklamada Sisi'nin adaylığı durumunda yarıştan çekileceğini açık şekilde ifade etmişti. 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda 4.8 milyon oyla 3. olarak yarıştan ayrılan Hamdin Sabbahi'nin önceleri Şefik'e benzer ifadeler sarf etmesine rağmen adaylık konusunu değerlendirdiği belirtiliyor. Muhtemel Cumhurbaşkanı adayları içinde öne çıkan bir diğer isim Abdülmümin El-Futuh. Futuh, 2012 seçimlerinde aldığı 4.6 milyon oyla %17'lik halk desteğini almıştı. Sevgili dinleyenler, Mısır gündeminden geçiyoruz Suriye'ye. Suriye gündeminde siyasi sahada yaşananlara geçmeden önce dilerseniz Suriye'de yaşanan insanlık dramına bir bakalım. Eli kanlı Baas diktatörlüğü Cenevre'de barış için görüşmeler yapılırken halkına varil bombalarıyla ölüm yağdırmayı sürdürdü. Cenevre 2 konferansının başladığı 22 Ocak'tan bu yana Suriye'de en az 430'u sivil olmak üzere yaklaşık 1900 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Cenevre 2 konferansında gündeme gelen ancak bir sonuca bağlanamayan Suriye'nin Humus kentinde 13 mahalle yaklaşık 1,5 yıldır kuşatma altındayken 4000'i aşkın sivil abluka nedeniyle açlık sıkıntısı çekmeye devam ediyor. Suriye'deki ölümleri takip eden insan hakları kuruluşlarının verdiği bilgiye göre 2012 yılının Haziran ayında başlayan kuşatmanın artarak devam ettiği Humus'ta kuşatmadan önce binlerce insan Lübnan gibi çevredeki ülkelere göç ederken kuşatmanın başlamasıyla birlikte bazılarının açlık ve tıbbi malzeme yetersizliğinden olmak üzere 1500 kişinin hayatını kaybettiği kayıtlara geçti. Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Ahtar El-İbrahimi, Suriye'de 1,5 yıldır abluka altında bulunan Humus kentine insani yardımların hala ulaştırılamamış olması konusunda büyük hayal kırıklığı içinde olduğunu söyleyerek, Cenevre'de görüşmelerde 7. gününün tamamlanmasının ardından Humus konusunda bir sonuca ulaşılamadığını açıklamıştı. Öte yandan Suriye'deki savaşa çözüm için 22 Ocak'ta toplanan Cenevre 2'den beklenildiği gibi bir sonuç çıkmadı. Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Alahtar İbrahimi'nin belirttiği gibi Cenevre'de Suriye rejimi ve muhalefeti arasında görüşmelerde taraflar arasında büyük görüş ayrılıkları yaşanamadı. Rejim ve muhalefetin görüşmelere üzerinde anlaştıkları ortak bir gündemle 10 Şubat'ta devam edilmesi bekleniyor. Suriye Muhalifler ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Ahmet El-Carba'nın açıklamalarına bakılacak olursa, muhalifler bugüne kadar yaşananlara rağmen 10 Şubat'ta Cenevre'de düzenlenecek Suriye görüşmelerine katılacaklar. Cenevre 2'deki siyasi çözümü kendilerinin kabul ettiğini ancak rejim temsilcilerinin buna karşı çıktığını anlatan Carba, uluslararası toplumun bir şeyler yapmadığını, hatta Birleşmiş Milletler'de blokaj yapıldığına işaret ederek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerine sistemde bulundu. Sözlerini tuttuklarını ve sonuna kadar siyasi çözüm için çaba sarf edeceklerini dile getiren Carba, tüm bunlara rağmen diyorum ki ne olduysa oldu ve tüm ölen insanlara ve felakete rağmen Ulusal Suriye Koalisyonu adına 10 Şubat'taki Cenevre görüşmelerine katılacağız. Ama nerede uluslararası toplum, nerede Birleşmiş Milletler, nerede Güvenlik Konseyi üyeleri ve nerede ABD ile Rusya diye konuştu. Sevgili dinleyenler, geçiyoruz dış politika yazarlarının gündemine. Bu hafta Türkiye nasıl kuşatıldı başlıklı yazısı ile Star gazetesinden Adnan Zentürk'ü konuk etmek istiyoruz köşemize. Adnan Zentürk çevremizde neler oluyor sorusunu sorduktan sonra olup biteni şöyle özetliyor.
Ekonomi gündemin ana maddesine oturmuş durumda. Normaldir vatandaş önce eve götüreceği ekmeğe, cebindeki paranın değerine, eğer borçlanmışsa o borcu nasıl ödeyeceğinin hesabına bakar. Küresel ekonomide yaşanılan sıkıntıların bir gün yaşantımıza sızabileceğini artık hepimiz biliyoruz. Amerikan Merkez Bankası Fed'in geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana almakta olduğu kararlar, dünyanın gelişmekte olan ekonomileri olarak adlandırılan Brezilya, Hindistan, Rusya, Çin, Güney Afrika, Meksika ve Türkiye ekonomilerinde fırtına yarattığı açık gerçek. listeyi uzatabiliriz. Anladığım şu, 2008 yılında ağır ekonomik krize giren Avrupa ekonomilerinde beklenilen rahatlama yaşanmadı. Dünyanın gelişmiş ekonomileri 840 trilyonu bulan küresel fonların gelişen pazarlardan tekrar kendilerine dönmesi için manevra gerçekleştiriyorlar. Çevremizde ne oluyor? Ekonomi uzmanı değilim ama haritaya baktığım anda çevremizde bir takım işlerin ters gittiğini görebiliyorum. Türkiye özellikle son 10 yılda Anadolu'daki sanayileşmesini yükselten, ihraç kalemlerini çeşitlendiren, özellikle makine imalat sanayinde önemli aşamaları çok kısa bir zamanda aşabilen güzel bir örnek oluşturdu. Dışişleri Bakanı Profesör Doktor Rahmet Davutoğlu'nun komşularla sıfır sorun stratejisi de zaten Türk ekonomisinin yakaladığı bu gelişmenin dışa yansıyan yüzüydü. Yani üreten bir ülke olarak Türkiye ekonomik sahasını genişletecek, hatta çevresindeki ülkelerle malların, sermayenin ve giderek insanların serbest dolaşımına dayalı bir yeni paradigma yakalayacaktı. Komşularla sıfır sorun bir hayal değildir. Türk ekonomisinin geldiği noktanın zorlamasıdır ve gelişimin normal sonucudur. Başarabildik mi? Kısmen başardık ama sanki bir gizli el, bu sürecin yarıda kalması için sonu kanlı hesaplaşmalara dayanan bir planı yürürlüğe soktu. İran Türkiye açısından 80 milyon nüfuslu bir pazar, komşumuz ama o pazara giremiyoruz. Çünkü ABD Hazine Müsteşarı David Cohen, ikide bir Ankara'ya gelip İran'la ticaretin zamanı değil, bu ülkeye dönük ambargoyu delmeyin deyip duruyor. Irak ve Suriye toplam 50 milyon nüfuslu her şeye ihtiyacı olan insanların oluşturduğu bir başka komşu pazar. Hallerini anlatmaya gerek bile yok. Eğer Irak ehil ellerde olsa, iç istikrarını sağlasa, yalnız petrol satışından Orta Doğu'nun İsviçre'si olabilecek bir ülke. Bugün halkı fakirlikten kırılıyor. Suriye'de demokrasiye geçiş barışçı reform sürecinde yaşansaydı, bugün Türkiye, Suriye, Ürdün ortak pazara dönüşmüş, Gaziantep, Çukurova, Kahramanmaraş ve bağlantılı tüm sanayi bölgelerimiz zil takıp oynuyorlardı. Bize bir Karadeniz mesafesindeki 50 milyon nüfuslu Ukrayna, Kıbrıs'ın hemen altındaki 80 milyon nüfuslu Mısır, Türk malları için ideal pazarlar. İki ülkede yaşanılanlara bir bakın. Türkiye yalnız yakın çevresindeki yaklaşık 270 milyon nüfuslu her türlü ürünü açık pazara siyasi istikrarsızlık, darbeler ve savaşlar nedeniyle giremiyor, ekonomisi yılda 60 milyar dolar cari açık veriyor. Emperyalist ne düşünür? Ankara Erbil'deki Kürt akrabasından petrol almaya kalktı, ilk tepki Bağdat'tan değil Washington'dan geldi. İran'la ticareti şu veya bu şekilde sürdürmeye çalıştı. Halkbank Genel Müdürü cezaevinde. Türkiye İran'la ilişkilerini sıcak tutar. Suriye ile Şamgen olarak adlandırılan liberal uygulamalara yönelirken bazı kalemler Ankara'yı neo-Osmanlıcı olarak adlandırıyor, hatta Şer İttifakı'nın üyesi olmakla suçluyorlardı. Şimdi aynı kalemler sıfır sorun politikasının nasıl çuvalladığını, Türkiye'nin nasıl yalnız kaldığını kamuoyuna pompalamaya uğraşıyorlar. Aslında dert şu, Türkiye kontrol altında tutulacak, kendi açtığı kulvarlarda koşması önlenecek, küresel sistemin musluk başındakilere bağlı bir ülke olarak varlığını sürdürecek. Bir gerçeği kabul etmek durumundayız. Kuşatıldık. Manevra kabiliyetimizi sıfırlamak istiyorlar. Emperyalist, bana yar olmayan kimseye olmasın diye düşünür. Çevremize yerleştirdiği ateş çemberi de bunun açık bir örneği. Kürt, Türkiye'ye petrol satacağım diyor, oradan dur bakalım diye cevap alıyor. Suriyeli, Mısırlı, Libyalı, demokrasimi geliştirip dünya ile bütünleşeceğim diyor, başına gelmedik kalmıyor. Bunun adı büyük kuşatma. Millet büyüktür. Bugüne kadar neleri aştı, bunu da aşar.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Bir Dünya Gündemi programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu hafta ülke tanıtımları köşemizi program partnerimiz Halil Kurt Bey'in Ümre ziyaretleri sebebiyle gerçekleştiremiyoruz. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.